İyi akşamlar değerciler. Türkiye'de siyaset ortamı oldukça gergin ve oldukça kaygan demek bile belki doğru değil. Çünkü kaygan ortam eserden bir yere tutunur, bir ayağını dikkat eder. Türkiye'deki siyaset ortamı kaygandan da beter. Tam bir bataklık gibi ve bugün söylediğiniz yarın boş, yarın söylediğiniz dün boştu. Her gün kendini inkar eden bir ortam içerisindeyiz. O yüzden ben bugünlerde, kusura bakmasanız, siyasetten mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyorum. Niye derseniz, açıkçası bugünün siyaset tarzını, bugün Türkiye'de olan bitenleri konuşmak dahi içimden gelmiyor. Onun yerine biraz daha derin konulara, belki coğrafyamızı uzun zamandır etkileyen ve belki bundan sonra uzun zaman etkileyecek, haliyle ülkemizi de etkileyecek konulara ayırıyorum ve geçen hafta IŞİD meselesini, Kur'an'ı, tesirleri el aldık Cübbeli Ahmet Hoca ile. Sağ olur, öyle çok izlemişsiniz ki o gün Habertürk büyük kanalları, yani işte Kanal D, Show TV gibi kanalları da geçen bir reyting elde etmiş ve epey de bir kıyafet kopmuş. O akşam tabii Cübbeli Ahmet Hoca'nın burası söyledikleri bazı ilahiyatçıları rahatsız etti. Hem o onları eleştirdi, hem de bazı ilahiyatçı dostlarımızla Cübbeli Ahmet Hoca'nın söylediklerinin tam olarak doğru olmadığını, en azından eleştiriye açık gönül olduğunu söylediler. Program sırasında bağlanmak isteyenler oldu. Biz dedik ki bunu haftaya daha detaylı konuşalım. Çünkü ben bir süreden beri bu işe merak saldım. Okuyorum. Nedir bu kavganın özünde, ne var diye. Uzun zamandır süren bir kavga ve belli ki daha uzun zamanda sürecek bir kavga. Bütün dinler bu kavga yaşamışlar. Fakat benim okuduklarımı anladığım şu oldu. Dünyada gerçek Müslüman galiba yok. Çünkü Müslümanların her biri diğer bir grubu kafir ilan ede ede herkes kafir olmuş. Müslüman kalmamış gibi bir hava var. Belki bir elin parmakları kadar insan Müslüman sayılabilir. Eğer bunların hepsinin birbirine kafir etmesi, bir tekfir etmesi geçerlilik arz ediyorsa. Peki Kur'an, daha doğrusu İslam neden besleniyor, neden kaynaklanıyor, niye mihenk taşı olarak almalı, İslam'ın paradigması ne olmalı? Bu konuda uzun zamandır tartışılıyor. Bir öğreti diyor ki Kur'an'dan başka hiçbir şeye ihtiyaç yoktur diyor. Aslında İslam'ın özü de bir yandan da bunu söylüyor, yani Kur'an en önemli rehber, daha ötesi yoktur diyor. Ama onu ele alış biçimleri bile zaman zaman öyle farklılaşıyor ki insanların ya da tarikatların veyahut da mezheplerin, orada da insanın kafası karışıyor. Bu akşam bütün bunları aydınlatmaya çalışacağız. Üç çok değerli konuğum var. Profesör Doktor Caner Taslam'ını zaten tanıyorsunuz, sık sık Habertürk ekranlarında konuk oluyor. Benim olmadı ama olduğu için. Profesör Doktor Mehmet Okyan'ı da muhakkak biliyorsunuz. Ve ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu'nu da özellikle tartışmalı konularda yapmış olduğu açıklamalarla biliyorsunuzdur. Bu akşam burada farklı bir İslam anlayışını tartışacağız. Aslında üç hocam da benzer bir İslam söylemi içerisine gidiyorlar. Gerçi Caner Bey ilahiyatçı değil, felsefeci ama sonuç olarak çok birbirine yakın ve uzak iki şey olduğu
din
için.
Din felsefecisi olduğum için. Ayrıca iki doktoramdan bir tanesi İslam üzerine çalıştığım bir siyaset tezi olduğu için işin içindeyiz.
O yüzden de zannediyorum hepinizin çok faydalı tartışma olacak. Tarikatları, mezhepleri, bütün bunların İslam içindeki yerini, yersizliğini hepsini konuşacağız bu akşam. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederiz.
İnşallah keyifli bir tartışma olur. Kimden başlayayım bilmiyorum ama herhalde Mehmet Bey'den başlasak daha iyi olacak diye düşünüyorum. Mehmet Bey, şimdi benim söylediğim baştaki bir şu cümle, bilmiyorum sizin zorunuza gitti mi ama bence her inanının zoruna gitmesi gerekiyor. Müslümanlarda muazzam bir tekfir anlayışı gelişti. Bu yeni mi gelişti? Hep vardı da bizim bu kadar farkında değildik. Herkes birbirini bu din dışıdır, bu din dışı. Bakıyorsunuz işte önce iki büyük şey bölünüyor. Şiiler, Sünniler. Sonra Şiiler kendi içerisinde bölünmüşler. Sünniler kendi içerisinde daha da çok bölünmüşler. Sen din dışısın. Nedir bu meselenin özü? Niye herkes birbirinden bu kadar nefret ediyor Müslümanlık içerisinde?
Evet, ben de kardeşlerime hayırlı akşamlar diliyorum. Davetiniz için de teşekkür ediyorum.
Sağ olun.
Önemli bir konuda konuşacağız inşallah. Çok da önemli bir soruyla başlamış oluyoruz. Fatih Bey, bir metot üzerinden sorunuzu cevaplamaya gayret edeyim. Şimdi insanlar din adına söylem geliştirirlerken, bu bugün de böyle, dün de böyleydi. Muhtemelen eğer düzelmezse yarın da öyle gidecek, öyle anlaşılıyor. Şimdi din adına konuşmak çok ciddi bir iş. Herkes mesela Kur'an adına konuşuyor diye ortaya çıkabilir ama Kur'an'dan konuşup konuşmadığı pek merak edilmez yani. Kur'an adına konuşuyorsun, her dediği doğrudur. Aynen. Üzerinden yürüyor. Halbuki şimdi önümüzde 6236 ayetlik bir metin var. Bu metni, eğer bu metin adına konuşacaksanız, bu metnin her tarafını bilmeniz lazım. Böyle parçacı bir mantıkla, böyle cımbızlayarak, işinize gelen ayetin işinize gelen tarafını işinize geldiği gibi yorumlayarak eğer bir sunum ortaya koyarsanız, işte Kur'an'ın şiddetle reddettiği ötekileştirme hastalığına düşersiniz. Bunu İslam tarihinin ta eski dönemlerinde, yani Peygamberimizin vefatından hemen sonra başlayacak şekilde Müslümanların maalesef birbirlerini boğazlamaya varan bir takım fikir parçalanmaları yaşadıklarını görüyoruz. İşin enteresan tarafı, iki tarafın elinde de işte Kur'an adına söylemler var. Yani biri İkisi de Kur'an söylüyor, öbürü. Evet, öbürü de Kur'an söylüyor. Bu nasıl bir kitap ki taraftarlarını birbirini boğazlayacak şekilde şekillendiriyor ya da inşa ediyor? Bu kitabın bir anlaşılma ahlakı var. Bu kitaptan konuşmanın bir yöntemi var. Eğer siz hangi konu olursa olsun bu konuyu Kur'an'dan konuşacaksanız, sizi dinleyenler bir defa Allah adına konuşuyorsunuz gözüyle takip edip dinliyorlar. Öyleyse Allah adına konuşuyorsanız Allah'ın kitabından konuşacaksınız. İnsanların görüşlerini din diye satmaya kalkışırsanız sizi dinleyenler nerede Allah adına konuştuğunuzu, nerede kendi adınıza konuştuğunuzu kestiremeyebilirler. O itibarla yaklaşık 90 suresi Mekke'de ve işte 20 küsur suresi de Medine'de indirilmiş olan 6236 ayetlik bir metin var önümüzde. Bu metni doğru anlayabilmek ve bu metin üzerinden konuşabilmek için bir takım olmazsa olmaz ihtiyaçlar var.
Ne onlar?
Bu ihtiyaçların en başında geleni bir konuda Kur'an'ın bütün dediklerini bilme kuralıdır. Yani bir ayete bakarak konuşmayacaksınız. Olabilir ki o ayet ilgili konunun %5'ini karşılıyordur belki de. Belki %25'idir, %50'sidir vesaire. Ama siz o konuda bütün ayetleri bilirseniz o ayetin ilgili konunun neresini süslediğini anlarsınız.
Yani lafını
neresini
değil, ruhunu da bilmek lazım.
Evet, ruhunu bilmeniz lazım. Konuyla ilgili bütün ayetleri bilmeniz lazım. Yani hani ormanı tanımadan ağacı tanımlamamak lazım geldiği üzerinden konuşuyorum. Şimdi öyle ayetler vardır ki Fatih Bey, siz eğer ayetin arkasını bilmezseniz, önünü bilmezseniz, bazı ayetler vardır ki onların iniş sebepleri vardır. O iniş sebeplerini bilmezseniz, hangi coğrafyaya, hangi şartlara,
hangi olaya,
hangi olayla alakalı indiğini görmezseniz, bir meale takılarak o meal üzerinden bir takım kanaatler geliştirebilirsiniz. Sonra kalkar dersiniz ki bu görüşüm filanca ayete dayalıdır. Halbuki karşınızdaki bilmez ki o konuda o ayet tek ayet değil, başka ayetler de var. Şimdi öyle ayetler var ki der ki mesela inanma noktasında Allah'a ve ahirete inanıp iyi işler yaparsanız kurtulursunuz. Şimdi bu tek bu ayete baktığınız zaman mesela peygambere inanmaya, işte kitaplara inanmaya, meleklere inanmaya lüzum yoktur. Gibi çünkü gibi. Tek başına o ayete bakarsanız. Halbuki o konuda başka ayetler var. O hepsine baktığınız zaman inanılması gereken değerlerin bir ayette değil, bütünüyle Kur'an-ı Kerim'e yayılarak ele alındığını görürsünüz. Ama bu parçacı yaklaşım insanların birbirlerini maalesef ötekileştirmesine sebep oldu. Ve o ötekileştirmede insanlar ya ben doğruyum ya o doğrudur üzerinden yürüdüğü için karşı taraftakine din dışı bir muamele göstermeye başladılar.
Örnek?
Biz buna mesela mezhep üzerinden bir örnek verebiliriz. Yani sünnilik denen, ehli sünnet denen akımın işte adı çok sonradan verilmiş. Yani bu peygamberimiz döneminde böyle bir isim falan yok. Mesela Şia, bu da peygamberimizden ta Hazreti Ali dönemi hatta daha sonrasına dair bir söylem. Bunun da önemli bir çıkış gerekçesinin siyasi olduğu, siyasi olaylardan dolayı bir ayrılık motifi üzerinden bir isimlendirmenin yaşandığı ifade edilebilir. Ama bu bir süre sonra dinin farklı yorumlanması nedeniyle karşı taraftakinin din dışı olduğunu söylemeye varan bir söylem geliştirir maalesef. Şimdi de öyle. Şimdi Müslümanların birbirlerini kıyıp götürmelerine baktığınız zaman mezhep üzerinden bir gönderme yaptıklarını görürsünüz. Yani o Sünni'dir, o Şii'dir. O da olabilir, bu da olabilir deyince adam diyor ki hayır, benim dinim Ehl-i Sünnet dinidir. Oysa Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Müslümanlara Müslüman adını vermenin ötesinde başka bir isim daha vermemiştir. Müslüman adını Kur'an'da Allah vermiştir bize. Ama insanlar bunu yeterli görmeyip ilaveten bir isim daha yetmiyor, bir tane daha yetmiyor, başka bir tane daha ilave edince her ilave edilen kendini haklı görüyor, öbürünü ötekileştiriyor. Kur'an'ın son derece net uyarıları olmasına rağmen, ki bu uyarılardan bir iki tane söylemek istiyorum. Mesela der ki Rum suresinin 30, 31, 32. ayetlerinde Allah-u Teala وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ bütün ayetleri okumayın, ilgili cümlesini söyleyeyim. Müşriklerden olmayın ki مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ bu adamlar dinlerini parça parça yaptılar. وَكَانُوا شِيَعَا kendileri de grup grup bölündüler. Ne var bunda? Çok şey var. Çünkü küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihun diyor ayetin sonunda. Her grup kendi sahip olduğu neyse onunla mutlu. Benim doğrum budur diyor. Benim doğrum başkasının da doğrusu olabilire müsait değil. Benim doğrum tek doğrudur deyip Allah-u Teala böyle bölünenlerin sonunun felaket olacağının haberini veriyor. Mesela diyor ki Ali İmran suresinde وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ kendilerine hakikatin apaçık belgeleri ulaşmış olmasına rağmen bölünüp parçalanan ve sonunda ihtilafa düşenler gibi olmayın. Açık uyarı. Gene Ali İmran suresinin bu defa 103. ayetinde buyuruyor ki وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا hepiniz topluca masum bir duyguyla Allah'ın ipine, ki Allah'ın ipi Hazreti Peygamber'in ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın ipine hepiniz topluca sımsıkı sarılın وَلَا تَفَرَّقُوا sakın ha bölünüp parçalanmayın, fırkalara bölünmeyin diye. Başka bir ayette diyor ki En'am suresi 159. olması lazım. Bölünüp parçalanmayla alakalı. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ dinlerini, evet En'am suresi 159. Dinlerini paramparça eden وَكَانُوا شِيَعًا sonra da kendileri grup grup bölünenler var ya لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي شَيْءٍ senin onlarla hiçbir işin yoktur. اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ onların işi Allah'a kalmıştır. ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ sonra da Allah onlara neler yapmışlarsa onların yaptıklarını teker teker ruh mahşerde haber verecektir. Bu kitabın bölünmeye ve parçalanmaya karşı son derece sert bir tutumu vardır. Yani müsamahakar baktığı bir konu değildir. Bu dinin adı tevhid dinidir. Müminlerin de muvahhid olmasını, yani tek Allah inancı etrafında toplanmaları lazım geldiğini onlara öğretir. Oysa bizim öğretimizde bir rivayetten hareket ederek bu defa bölünmenin de rahmet olabileceğine dair bir kapı aralanmıştır. Bir rivayette şöyle bir ifade vardır. İhtilafı ümmeti rahmetun vasiatun. Benim ümmetimin ihtilafı çok geniş bir rahmettir. Bunu eğer ben şöyle yorumladım. Eğer bu rivayet sahihse, yani güvenilir bir kaynaktan gelmiş ve peygamberimize aitse, muhtemelen bundaki kasıt, yani insanların
tartışarak doğruyu bulun.
O olabilir. Hani müsademeyi efkardan işte barikayı hakikat doğar kabilinden. Öyle olabilir ama Kur'an-ı Kerim'in bu ihtilaf ve tefrika ile alakalı sert bir tutumu var. Onun üzerinden eğer o ayetlerle ilişkili olarak bu rivayeti kullanırsanız bu defa diyor ki adam, yani farklı düşünebilirsiniz. Farklı düşünmek eğer aynı hakikate sizi götürecekse zararı yok. Hani bu bir çeşitlilik, bir renklilikse eyvallah. Ama bu böyle olmuyor. Sizin farklılığınız başkasının farklılığını gölgelemekten öte başka bir işe yaramıyor. Benim dinim Ehl-i Sünnet'tir deyip çıkıp kenara, ondan sonra Ehl-i Sünnet olmayan herkesi kafir kabul etmek. Ya da ben Şii'yim, Şii'yim deyip diğer Şii olmayan herkesi din dışı görmek veya Mutezile diyelim, buna itikadi, inançla alakalı mezhepler. Bu ayrım Müslümanların birbirlerini dışlamasına, ötekileştirmesine sebep oldu. Şimdi
1400 senedir bu böyle geliyorsa, efendim bu kadar büyük geçmişi bir çırpıda yok saymanın bir alemi yok. Eyvallah, tabii ki yok. Ama unutulmasın, gelenek denen şey gelenden ve eklenenden oluşan bir bütünün adıdır. Buna bir takım şeyler eklenmiş. Şimdi biz bu eklenenlerin neler olduğunu, neyin geldiğini, yani neyin indirildiğini, Allah'ın din diye neyi indirdiğini ve sonra insanların ona neyi ilave ettiğini bir ölçü üzerinden tespit etmek zorundayız. Şükür olsun, hamdolsun elimizde bozulmamış Kur'an-ı Kerim var. Hangi rivayet, hangi görüş, hangi algı, hangi kanaat olursa olsun, hangi kitaptan, hangi kültürden nakledilmiş olursa olsun fark etmez. Onların doğruluğu ve geçerliliği Kur'an-ı Kerim'in onayına bağlıdır. Kur'an-ı Kerim onaylıyorsa doğrudur, Kur'an-ı Kerim'e aykırıysa doğru değildir. Bunu İslam tarihi içerisinde İsrailiyat denen yabancı kültürlerden Kur'an'a geçen bir takım bilgiler için uygulamış bizim eski alimlerimiz. Demişler ki İsrailiyat, yani İsrail'le özdeşleştirilmiş bir kelime olarak kabul ediliyor ama aslında sadece Yahudi kaynaklı bilgi demek değil. Dış kaynaklı bilgi, hangi kaynaktan gelirse gelsin. Eğer bunların kaynağı biliniyorsa, o kaynaktaki bilgi Kur'an'a uygunsa bunlar kabul edilir demişler. O kaynak bilinmiyor, Kur'an'a da aykırıysa bunlar reddedilir demişler. Bu ikisi arasında olanlar hakkında da ihtiyatlı davranmak lazım diye bir metot geliştirmişler. İsrailiyat konusuna ümmetin bakışı böyle olmuş. Bu doğru bir bakıştır. Buna hiç kimsenin diyecek bir şeysi yok. Ama İsrailiyat'a öyle baktığınız gibi rivayetlere de öyle bakacaksınız. Falanca falanca alimin görüşüne de öyle bakacaksınız. Belki de ayetten referans alamıyor. Belki de kendi kanaatini din diye sunuyordur. Belki de başka kültürlerden beslenerek siyasal, sosyal, ekonomik şartların insanları yönlendirdiği bir mecranın sonucunda böyle bir tanınmaz hal ortaya çıkmış. Şimdi ne yapacağız? Açacağız Kur'an-ı Kerim'i. Diyeceğiz ki bu kanaat şu şu noktalarda filanca falanca ayete aykırıdır. Bunu diyebilmek için tabii bu zor bir iş.
Ama herkes bunu başka yönde söylüyor.
Şimdi bakın, eğer Kur'an aynasına vurulacaksa, biraz önce söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim'den konuşabilmenin asgari gereği Kur'an-ı Kerim'in tamamını bilmektir. Bunun ayetleri nerede indi, ne zaman indi, Mekki midir, Medeni midir, konudaki ayetler hangilerden ibarettir? Bazı ayetler vardır ki içlerinde çok anlamlılık diye bir teknik uygulanmıştır. O teknik gereği hangi anlam kastedilmiştir? Ayetin bağlamı nedir, alkası nedir, önü nedir? Bunlara baktığınız zaman Kur'an'a bakıp da çok farklı şeyler söylemek mümkün değildir. Mesele Kur'an'dan konuşuyorum iddiasıyla Kur'an adına konuşup Bir takım fikirler ileri sürme hastalığıdır. Yani Kur'an adına konuşuyor ama Kur'an'dan konuşmuyor. Ayeti söylemiyor.
Hocam şu bir gerçek değil mi? Şimdi mesela IŞİD, şimdilerde moda diye söylüyorum. IŞİD'çiler evet. Kur'an'dan okudukları bazı cümlelerle, ki okuduğunuz zaman bunlar Kur'an'da var. Kur'an'da tablolarını söylediği şekilde var. Cihat ilan ediyorlar. İşte herkesi tekfir ediyorlar çeşitli insanları. İnsan öldürmeyi Kur'an'a dayandırıyorlar yaptıkları katliamları. Okuduğunuz zaman da Kur'an'ın lafzına uygun. Ama bunlara karşı çıkanlar da aynı Kur'an'ı okuyorlar ve onlar da
hocam, gel alalım onu. Fatih Bey bakın, tam da işte onu söylüyorum. Adam ayeti okuyor. Doğru. Bir ayetin metnini doğru okuyor olabilir. Mealini doğru veriyor olabilir de o konudaki diğer ayetleri bilmiyor. Diğer ayetleri okumuyor. Mesela cihatla alakalı ayetler var. Açıyor önüne Tevbe suresinden bir ayet, Tahrim suresinden bir ayet, ey Nebi münafıklara ve kafirlere karşı cihad et diye. O cihadı mutlak anlamda fiziksel silahlı mücadele olarak yorumluyor. Ama bilmiyor ki bu kitabın içinde cihad kavramı önemli bir kavramdır ve bu kitabın içinde bu kavramın fiili savaşın ötesinde 4 tane daha farklı anlamı var, farklı kullanımı var. Şimdi siz onları da görürseniz, cihadın milletin anladığı gibi bir adamı öldürmek değil, bir adamı kazanmak için, onun yüreğini fethetmek için yaptığınız çalışmaların her birine deniyor. Kur'an böyle kullanıyor ama adam işine gelmediği ayetleri görmeyip sadece bir ayeti cımbızlama aldığı zaman evet Kur'an'dan bir ayet okuyor diye görünebilir. Ve fakat okuduğu ayet konunun tek ayeti değil, başka ayetler var. O ayetin bulunduğu bağlam içerisinde aldığı özel anlam var. Ayetin içerisinde kullanılan kelimelerin özel terminolojimize uygun bir takım terimsel anlamları var. Farklı anlamlara müsait olan kullanımları var. Bunlara bakmayıp da tek başına işte filanca mesela diyor ki dinden döndüren dönen öldürülür. Aa. Şimdi bu çok ciddi bir söylem. Yani sonucunda insan hayatı olan bir iddia veya bir eylem. Bakıyorsunuz Kur'an. Bu konuda Kur'an sessiz kalmış olabilir mi? Hayır. Sessiz kalmamış. Ama Kur'an'ın dediğini bu anlamda uygulama alanına getirmiyor adam. İrtidat denen kelimeler Kur'an'da kullanılır. Ama kullanıldığı iki ayette de kim dininden dönerse ve kafir olarak ölürse onun dünyadaki işleri silinmiştir, ahireti de perişandır der. Ama adam bunu böyle yorumlamıyor. Kim dininden dönürse kafir olarak ölür veya öldürülürse diyor. Orada öldürülürse yok. Dinden dönmek...
Yani mürtedi öldürmek gerekmiyor.
Hayır, tabii ki gerekmiyor. Hiç öyle bir şey, öyle bir şey asla kabul edilemez. Ümmetin en büyük sorunu işte ötekileştirdiği adamı dinsizleştirerek, dinsiz göstererek onu hedef tahtası haline getirmesidir. Halbuki cihadınız adam irtidat etmiş olabilir, dinden dönmüş olabilir. Siz onu yeniden dine davet etmenin çabası içerisinde bulunacaksınız. Literatürümüzde ümmet ikiye ayrılır. Ümmeti icabet, ümmeti davet diye. Yani bir, ümmetin bu davete icabet edeni, Müslüman olanları vardır. Bir de davet alanı daha devam eden kesimleri vardır. İrtidat eden adamı öldürdüğünüz zaman bunun ümmeti davet olma ihtimalini elinden aldınız. Belki yarın tevbe edecek, belki 3 gün sonra, belki 3 sene sonra. Neticede canı veren Allah canı alma yetkisini de sadece kendisine saklamıştır. İnsanlar bu anlamda birbirlerini öldürme hakkını, hürriyetini kendisinde bulamazlar. Ama adam diyor ki haklı olarak, Kur'an'da böyle adam öldürmeyle ilgili ayetler var. Var tabi. Var ama onu gene dediğim metodu uygulayarak anlamaya gayret ederseniz Kur'an'da sebepsiz yere, suçsuz yere insanlara saldırganlık yapmamış, durduğu yerde duran, kendi inancını, kendi fikrini yaşamaya gayret eden hiç kimseye Kur'an'ın zerre miskal söyleyecek bir sözü yoktu. Çünkü o cihad edilerek kazanılması gereken potansiyel bir Müslüman adayıdır. İnsanların eylemlerini kötüler Kur'an-ı Kerim. Adamın kendisini dışlamaz. Dün bir sohbet ortamında Mustafa Hocam söylüyordu. Yani insanın artığı olmaz yani. İnsanı atığı olmaz. Yani atık adam bunu işe yaramaz diye göremezsiniz. Çünkü insan Allah'ın şaheseridir. Onu öldürmek kim adına, kim böyle bir yetkiyi kendisinde bulunabilir? Efendim ayetler var. Nerede var ayet? İşte Tevbe suresinin 5. ayeti var. Ne güzel ayetse konuşalım. Aynen dediğim gibi Fatih Bey, bu metot eğer kayarsa kimse Kur'an adına hakikati söylemiş olmaz. Bu metot çok ciddi. Konuyla ilgili ayetleri beraber düşünme metodu. Ayet şu. Diyor ki orada Allah-u Teala, فَاِذَنْ سَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمْ İşte o haram aylar çıktığı zaman فَاَقْتُلُ الْمُشْرِك۪ينَ Müşrikleri öldürün. حَيْسُ وَجَدْتُبُوهُمْ Nerede buluyorsanız. وَخُذُوهُمْ Onları yakalayın. وَحْسُرُوهُمْ Onları muhasara altına alın vesaire. Şimdi ayeti eğer bu kadar okursa o adam der ki Allah kitabında diyor ki müşriki nerede bulursan öldür. Peki aynı Allah bu kitapta mesela şunu da diyor. Diyor ki Bakara suresi 190. ayette وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda savaşın. Kiminle? اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Sizinle kim savaş ediyorsa onunla. Demek ki o ayeti bu ayetle anlayacağız. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında en önemli metotlardan biri de ayetlerin ayetleri tefsir ettiği açıkladığı metodudur. Kur'an'ın 11. suresinin 1. ayetinde Allah bunun ölçüsünü verir. Der ki Elif Lamra Kitabun uhkimet ayatu sümme fussilet milledün hakimin habir. Bu ayetleri sapasağlam güvence altına alınmış bir kitaptır. Sonra da her hükmünde hikmet sahibi olan ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından açıklanmıştır. Siz bir ayeti anlamak istiyorsanız o ayeti açıklayan diğer ayetleri bulmak zorundasınız. Aslında bir müfessirin yani Kur'an yorumcusunun yapabileceği en iyi iş hangi ayetin hangi ayeti açıkladığını bulabilme çalışması ortaya koymaktır. İşte bakın Tevbe suresi 5. ayeti bağımsız bir ayet olarak görürseniz Hele ki surenin birinci ayetini, üçüncü ayetini, daha sonra 11 ve 12. ayetlerini okumazsanız, Nisa suresinin 90, 91, 92, 93. ayetlerini okumazsanız, Bakara suresi 190, 191, 192, 193, 194'ü okumazsanız, en önemlisi İslam'ın ötekine bakışını, resmini çizen, sınırını belirleyen Mümtehine suresi 7, 8 ve 9. ayetleri okumazsanız, o zaman bu kitabın önüne gelen herkesi öldür diye bir emri olduğunu varsayarsınız. Oysa bu doğru bir okuma biçimi değildir. Ayetlerden doğru bir sonuç elde etme metoduna sahip olmadığımızı gösterir. Çok teknik bir şey daha söyleyeyim. İzleyici kardeşlerimin zihnini biraz yormuş olayım. O Tevbe suresinin, o ayetin teknik bir adı var Fatih Bey. Kılıç ayeti derler ona. Seyf ayeti. Hatta bazıları derler ki bu ayet Kur'an-ı Kerim'deki 75 ayeti neshetmiştir. Bir de böyle nasih mensuh diye korkunç bir kurum var bizim literatürümüzde. Evet, böyle acayip bir şey. Herkesin istediğini, istediği gibi ayetlere söyletebilme hürriyetini eline aldığı, o ayet o ayeti neshetti. Neshetmek hükmünü kaldırmak demektir. O ayet onu kaldırdı, bu ayet bunu kaldırdı diye böyle sanki Allah'ın kitabını yazboz tahtası gibi gösteren yaklaşımlar vardır. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. O ayet, yani Tevbe suresi 5. ayet, hiçbir ayeti neshetmemişti. Nesi? Başlı başına bir çelişki kurumudur. Ve oysa Nisa suresi 82. ayette Yüce Allah ilan etmiştir. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Kur'an'ı inceden inceye düşünmez mi bu adamlar? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ Eğer bu kitap Allah'ın dışında başka bir kaynaktan olsaydı, لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا Bu kitapta birbirini tutmaz, şu kadar çelişki bulurlardı. 23 senede indirilmiş olmasına rağmen, bir çırpıda indirilmiş gibi muhteşem bir ahengin sahibi olan kitabın ayetlerini birbiriyle kavga eder gösterme gayretkeşliğidir. Bir adam bir ayeti iyi anlayamıyorsa, sığındığı kurum bu nesih kurumudur. O ayet, o ayeti neshetti. Bu kapıyı bir araladıkları zaman, bu kapı öyle orada da durmuyor. Sonra diyor ki, rivayet ayeti nesheder. Yani bir rivayet, Allah'ın ayetinin geçersiz olduğunu söyleyecek.
O olacak iştir ama.
O da olacak iş değil, bu da olacak iş değil Fatih Bey. Allah bir kitap bir yerinde yap dediğini öbür yerinde yapma demez. Adam ayeti anlamakta sıkıntı...
Özür dilerim hocam, geçen hafta bunu konuştuğumuzda Ahmet Hoca dedi ki, mesela dedi daha önce Kudüs'e kıble olarak bakılıyordu, sonra Mekke'ye bakıldı, ikisi aynı kitapta var dedi.
Tabii, işte böyle bakınca dinleyen de zannediyor ki bu doğru yani. Kur'an-ı Kerim'de Kudüs'e doğru dönmeyle alakalı hiçbir emir yok.
Yok, doğru.
Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. İkisi de Kur'an'daymış gibi sunup da demek ki o onu neshetti filan. Yok böyle bir şey yani. Kur'an'da öyle bir emir yok. Bakın, Kur'an adına konuşmak başka bir şey, Kur'an'dan konuşmak bambaşka bir şeydir. Dolayısıyla Allah'ın kitabında bir yerde yap dediği öbür yerde yapma diye geçmez. Haşa, Allah'ın aklına sonradan bir şey gelmez. İşin ehli iyi bilir. Nesih denen şey bir beda gibi bir şey değildir. Beda bir sonradan ortaya çıkmak, sonradan akla bir şey gelmek demektir. Allah'ın aklına sonradan bir şey gelmez. Cenab-ı Hak bazı ayetlerin içeriğini belli şartlara tahsis etmiştir. O şartlar meydana geldiği zaman hüküm yeniden uygulanır. Evet. Oysa nesih kabul edenler, Kur'an'da nesih kabul edenler, bir ayetin hükmünün ebediyen iptal edildiğini kabul ederler. Öyle bir ayet Kur'an-ı Kerim'de yok. Hangisi, hangi ayeti neshetti demiş olursa olsun, hiçbir ayet, hiçbir başka bir ayeti hükümsüz bırakmamıştır. Allah'ın bu kitabının her ayeti ebediyen geçerlidir. Hem ne diyeceksiniz? O ayet, o ayeti neshetti. Kaç ayet, kaç ayeti neshetti? Kaç tane? Birine göre 500, birine göre 150, birine göre 50, birine göre 30, birine göre 20, en iyimserine göre 5. Kim karar veriyor Allah'ın ayetlerinin geçerli veya geçersiz olmayacağına? Kur'an üzerinde fikir üretmeye gayret edenler. Yani yarın mahşerde Allah'a nasıl cevap verilecek? Ya Rabbi, sen şu ayetini yanlış yere koydun, yanlış zamanda koydun, sonradan ne geleceğini bilmeden koydun. Aslında bu geçerli değildi. Nesi? Bir de şöyle şeyler söyleniyor Fatih Bey. Ayet var, ayet gayet açık bir şey söylüyor, bunun hükmü yok. Peki niye duruyor burada? Bunun cevabı yok. Okumakla sevap elde edilir deniyor. Öbür hazır hükmü olanı okuruz. Daha iyi hükmü de var, hem de okuyoruz. Yok. Bir de şöylesi var. Ayetin kendisi yok, hükmü var. Ama bu nasıl bir şey? Yani hüküm olarak uygulanacak ama ayetin kendisi metin olarak burada bulunmayabilir.
Nasıl oluyor bir şey?
İşte mesela recim diye bir şey var. Bir uygulama var. Onunla alakalı bir rivayet var. O rivayet güya aslında ayetmiş. Ama sonra onun başına bir iş gelmiş. Yani Hazreti Ayşe'nin yastığının altındaymış. İşte filan bilmem onu keçi gelmiş yemiş de filan, evet, böyle komik, evet, şeyler söylenip duruyor. Canım, rejim denen ölüm cezasıdır. O suçla alakalı cezalar Kur'an-ı Kerim'de olmasına rağmen, yani Allah cezanın asgarisini söyledi, azamisini insanlara terk etti. Öyle mi? Ayetinde yok. Böyle ayet olabilir mi? Hele bir de bir şöylesi var. Metni de yok, hükmü de yok. Bu nasıl, bu ne? Bu da işte öyle bir örnek veriyorlar ki aslında o örnek çok doğru. Yani o geçerli, onun mensuh olmasına gerek yok. Metin şu: levkâne libni âdeme vâdiyâni min mâlin lebdeğâ vâdiyen sâlisen ve levkâne sâlisen lebdeğâ râbiyan ve lâ yemle'u cevfe ibni âdeme illet turâb. Yani insanoğlunun iki vadi dolusu altını olsa üçüncü vadiyi ister. Üç vadisi olsa dördüncüyü ister. Ademoğlunun karnını topraktan başka bir şey doldurmaz. Doğru değil mi bu? Hepimiz böyle, doğru, değil miyiz yani? Hepimiz niye de mensuhmuş bu? Niye? Bunu neseden neymiş peki? Bunu kaldıran ne? Öyle bir ayet de yok. Şimdi bakın, işte Tevbe suresi 5. ayetten hareketle bunu söyledi. 5. ayet Kur'an'da tam 75 ayeti nesetmiştir deniyor. Yani ne diyor biliyor musunuz? Hangi ayetleri nesetti? Nerede bir irade hürriyeti varsa, nerede bir fikir hürriyeti varsa, nerede bir davranış hürriyeti varsa, onların tamamını iptal eden bir kılıç ayet.
Aslında siyasi.
Böyle, bu bir yorum. Siyasi adam bir onu yorum. Güç eline geçirmiş, şimdi önüne geleni kesiyor işte. Bir kılıf arıyor, o kılıfta işte o ayetin diğer ayetleri hükümsüz bıraktığıdır. Oysa ehli çok iyi bilir ki, o ayetteki el müşrikin kelimesinin başında bir el takısı vardır. Buna işte İngilizce article deniyor. The. O the, yani el, belli bir müşrikle alakalı bir kullanımdır. Yani belli müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Hangi müşrikler?
Size.
Bakara suresi 190. ayette söz edilen, size savaş açanları bulduğunuz yerde öldürün. Ama o ayette bir şey
yani
daha
aslında
söylüyor.
Bir meşru müdafaa.
Tabii canım. Yani öyle Hristiyanların dediği gibi biri bir tokat vurursa çevir öbürünü oraya da vursun, öyle kimse bir şey demez yani. O ayetin sonunda der ki ve la ta'tedu. Sakın ha saldırgan tarafsız olmayın. Saldırmayın. Bu din saldırganlığı reddetmiştir. Peki adam başka bir şeye inanıyor. Durduğu yerde de duruyor. Onunla irtibatınız ne olacak? Siz ona kafirdir diye hayatı zindan mı edeceksiniz?
Hayır, sadece davet edeceksiniz.
Yapamazsınız. Bakın, Mümtehine suresi Kur'an'ın 60. suresi. Bu surenin 8. ayeti ve 9. ayeti İslam'ın ötekine bakışını düzenleyen ayetlerdir. Yani berceste ayetlerdir konuyla alakalı, omurga ayetlerdir. O ayetleri merkeze almadan Kur'an'ın savaş, cihatla alakalı ne dediğini anlayamazsınız. Der ki o ayette Cenab-ı Hak, لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِط۪ينَ Allah sizinle savaşmamış, sizi yerinizden, yurdunuzdan çıkartmamış insanlara iyilik yapmanız ve onlara adil davranmanız noktasında size hiçbir şey yasaklamaz. Aksine Allah adil davrananları, adalet ortaya koyanları sever. Peki kiminle neyi yasaklar? Yasakladığını da 9. ayette diyor. Diyor ki: "İnnemâ yenhâkumullâhu anillezîne kâtelûküm fid-dîni ve ahrecûküm min diyârikum ve zâherû alâ ihrâcikum en tevellevhum ve men yetevellehum feulâike humuz zâlimûn." Sizinle din konusunda savaşmış, sizi yerinizden yurdunuzdan çıkartmış ya da işbirlikçiliği yaparak sizin yerinizden yurdunuzdan çıkartılmanıza yardım etmiş adamları dost edinmenizi Allah yasak. Kim böylelerini dost edinirse işte onlar kendilerine yazık edenlerin ta kendileridir. Geriye ne kaldı? Size biri savaş açmışsa sizin de kendinizi meşru müdafaa olarak savunma hakkınızdır. Hac suresinin çok net bir ayeti var bununla ilgili. اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ يَاَنَّهُمْ ظُلِمُوا Haksızlığa uğratıldıkları için Mekke'den çıkartıldıkları mallarını, mülklerini, her şeylerini terk etmek zorunda bırakılan insanlar Medine'ye göç edince gene de zulüm devam ettiği için kendilerine savaş açılan o müminlere savaş yapma yetkisi izni verildi diye ayet onu gene kayıt altına alıyor. Kayıt altına aldığı nedir biliyor musunuz? Mekke'de kimi bulursanız öldürün değil. Size savaş açılmış. Sizinle savaş ediliyor. Savaş edilenlere karşı kendinizi savunmanın ötesinde Kur'an'dan referans alabilecek herhangi bir şiddet unsuru söz konusu değildir. Adı İslam olan, kökü silmden, barıştan gelen bir dinin kitabında böyle bir şiddet içerikli sunum, hele ki durduğu yerde duran kimsenin herhangi bir şeysine karışmayan insanlara sırf inanmıyorlar diye ya da dininden döndü diye. Bir adam dininden dönebilir. Ona karşı göreviniz devam ediyor. Onu kazanacaksınız. Cihadınız devam ediyor. Cihadınız onu öldürmek değil, onu kazanmaktır. 4 tane cihat anlamı vardır Kur'an-ı Kerim'de. 4 ayette farklı anlamlar verir. Bir çırpıda söyleyeyim. Biri Ankebut suresi 69. ayet. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Bizim yolumuzda kim cihad ediyorsa biz onlara yollarımızı göstereceğiz. Oradaki cihat fedakarlık yapmak demektir. Bu ayetler Mekke'de inmiş ayetler. Mekke'deki bir ayette cihadın bir savaş anlamı olamaz. Dolayısıyla ayetin nerede indiğini iyi bilmek lazım. Hangi surede, hangi sırada geldiğini yakinen takip etmek lazım. Bir başka ayet En'am suresi 108. Ve aksamu billahi cehde imanihim. Yeminlerinin var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Orada da cehd kelimesi geçer. Oradaki cehd de var gücünü ortaya koymak demektir. Burada bir şiddet söz konusu değil. Başka bir ayette Ankebut suresinde ve Lokman suresinde geçer. Ve in cahedake ala en tüşrike bi ma leyse leke bihi ilmun. İşte annem baban hakkında bilgin olmayan şeyleri bana ortak koşman için seninle cihad ederlerse, yani seni zorlarlarsa demektir. Bu 3 tane anlamı cihadın. Bir anlamı daha var ki asıl anlamı Furkan suresi 52. ayette yer alır. Fela tut'il kafirin. Sakın ha kafirlere boyun eğme, aldırış etme. Ve cahidhum bihi cihaden kebira. Onlarla Kur'an okuyarak, Kur'an'ı onlara anlatarak en büyük cihadı Kur'an'la yap. Kur'an'ı sunarak yap. Kur'an mücahit adam ister. Kur'an'ın mücahit dediği de insanlara Kur'an'ı doğru anlatan insandır. Dolayısıyla
ama bu eşit de aynı sureden hareketle sadır kesiyor.
Ama o da sırf sure değil olay. Onu da belirtmek lazım. Bir fıkıh dediğimiz, bir hadis dediğimiz yani Kur'an'ın yanına konmuş.
Ya ben onlara geleceğim. Yani
orada özellikle olay metot, sırf hocamın dediği metotta kalsa ben onların bile çıkartabileceğini sanmıyorum.
Hadis,
yani
hadis meselesi.
Fıkıh ve geleceğim. Hadis meselesi için içine
hocam gireyim. Biraz da Mustafa hocama geçmek istiyorum. Şimdi sizin üçünüzün de ortak bir yönünüz var bana göre. Üçünüz de ne diyeyim Kur'ancılar mı diyeyim, Kur'aniler mi diyeyim?
Demeyelim, yani, Kur'ancı demeyelim.
Şu anda da söylüyorum yani. Siz Kur'an'ın İslam'ı anlama açısından en yeterli ve tek yeterli kaynak olduğunu söyleyen ekole mensupsunuz.
Şöyle diyelim, dini tüm kültürü Kur'an'a arz eden.
Evet, daha iyi. Kur'an'a daha güzel söylediniz.
Eyvallah.
Peki şimdi